Ayrım 5.
Sayfa 82. Doğru bir iç gözlem bize zihinsel karmaşamızın büyük kısmının kökeninde dikkatsizliğin yattığını gösterir. Ve biz zihnimize daha yüksek içsel meşguliyetler kazandırmak için eğitilmediğimizden dikkatsizlik bize o kadar doğal gelir ki Sri Sankaracarya şöyle öğretiyor. Kişi Brahman'a karşı gösterdiği sabatta asla özensiz olmamalıdır. Brahman'ın oğlu olan Bhagavan, Sanat Kumara dikkatsizliği ölüm olarak adlandırıyordu. Jnanin için kendi gerçek doğasına karşı dikkatsizlikten daha büyük bir tehlike yoktur. Bundan aldanış, ondan da egoizm ortaya çıkar, bunu esaret izler ve sonra da bedbahtlık gelir. Tıpkı sökülseler bile hemen tekrar suyu saran sazlar gibi maya veya nesiyense de eğer öz üstüne meditasyon yapmaktan çekiniyorsa da bir bilgi adamı bile sarabilir. Eğer zihin idealden hafifçe saparsa o zaman tıpkı dikkatsizce merdivenlere düşürülen bir topun basamaklardan inmesi gibi gittikçe aşağıya düşer. Yaşamdaki en yüksek amacın yani en yüce ruhun farkındalığının sürekli beslenmesi zihni sabit kılmanın güçlü bir yöntemidir. Aslında bunu uygularken diğer uygulamalardan daha çok fayda sağlarız. Sağlıklı bir zihin meşguliyetinin mutlaka monoton olması gerekmez. Eğer öyleyse sağlıksız bir angaryaya dönüşebilir. Zihnin sağlıklı meşguliyetini sağlamak için canlandırıcı bir çeşitlilik olabilir. Sri Krishna şöyle öğretiyor. Hayırseverlik, kişinin görevinin icrası, genel ve özel yeminlerin yerine getirilmesi, övgüye değer edimler ve tüm diğer çalışmalar, bütün bunlar zihin kontrolünde netice bulur. Zihin kontrolü en yüksek yogadır. 21. İmgelemi doğru kullanmanın önemi. İnsana imgeleme melekesi bağışlanmıştır. Zihnimizi kontrol etmekte karşılaştığımız zihinsel sorunların ve zorlukların büyük kısmı bu melekeyi yanlış kullanma alışkanlığımızdan kaynaklanır. Çoğumuz kendimizi sık sık düş kurma diye adlandırılan bir hale ve çeşitli çılgınca anlamsız ve amaçsız kurgulara kaptırırız. Beklentilerimiz hiçbir temele dayanmadan hayali olabilir. Fakat bize gerçek hayal kırıklıkları verirler. Korkularımız temelsiz olabilir. Fakat yüreğimizde gerçek bir dehşete neden olurlar. İmgelememizi çalıştırarak gerçek olmayan şeyleri kendimiz için gerçek kılarız ve gerçek bir temeli olmayan şeyler için duyduğumuz endişe ve kaygıların kurbanı oluruz. Bu alışkanlık iyice kemikleştiğinde zihni kontrol etmek son derece güçleşir. Bazen günün büyük kısmında gerçekler ve olgular dünyasında değil, bir rüyalar aleminde, gölgeler dünyasında yaşadığımızın farkında bile olmayabiliriz. Bu alışkanlıktan kurtulmadıkça zihni kontrol etmek bize son derece zor gelecektir. Bunu nasıl yaparız? Aşağıdaki hikaye bize önemli bir ipucu verecek. Hafif sarhoş bir beyefendi elinde kapağında ve kenarlarında delikler olan bir kutu taşıyarak sokakta yavaşça yürüyordu. Öyle görünüyordu ki kutuda canlı bir hayvan taşıyordu. Bir tanıdığı onu durdurup sordu. Kutuda ne var? Bir firavun faresi diye yanıtladı çakır keyif adam. Ne için ki? Eh benim nasıl olduğumu bilirsin. Şimdi gerçekten sarhoş değilim ama olacağım. Ve olduğum zaman her tarafımda yılanlar görüyorum ve müthiş dehşete kapılıyorum. Firavun faresinin yanımda olmasının nedeni bu. Beni yılanlardan koruyor. Tanrı aşkına onlar hayali yılanlar. Bu da hayali bir firavun faresi. Kutu boştu. Aynı şekilde bir imgelemeyi tesirsiz hale getirmek için başka bir imgeleme gereksinimimiz vardır. Yanlış imgeleri fırlatıp atmak için doğru bir imgeye ihtiyacımız vardır. Swami Vivekananda şöyle der. Doğru kullanılan imgelem en büyük arkadaşımızdır. O aklı aşar ve bizi her yere götüren tek ışıktır. En saf imge Tanrı düşüncesidir. Tanrı düşüncesinde ne kadar bağlanırsak zihnimizde o kadar az sorun yaşarız. 22. Meditasyonun önemi. Tanrı üstüne meditasyon yapmak zihni kontrol etmenin en etkili yoludur. Meditasyon ve zihin kontrolü kol kola gider. Zihni kontrol etmenin en yüksek amacı Tanrı ya da Atman üstüne meditasyon yapmaktır. Bununla birlikte meditasyon da zihin kontrolüne yardım eder. Zihin sadece kendi içinde saf olmakla kalmayan, aynı zamanda gücüyle bizim zihnimizi de saflaştırabilen bir şeye perçinlenmelidir. Tanrı üstüne meditasyon tavsiye edilir. Çünkü kişi üstüne meditasyon yaptığı nesnenin niteliğiyle dolar. Meditasyonda zihin saptığı anda kişi tekrar ve tekrar onu geri getirmeli ve meditasyon nesnesine odaklamalıdır. Sri Ramakrishna'nın büyük müritlerinden biri olan Swami Brahmanan da şöyle diyor. Meditasyon yapmadığınız sürece zihin kontrol edilemez ve zihin kontrol edilmedikçe meditasyon yapamazsınız. Fakat eğer önce zihni kontrol edeyim, sonra meditasyon yaparım diye düşünürseniz, ruhsal yaşam yoluna asla giremezsiniz. Her ikisini de aynı anda yapmalısınız. Zihninizi sabitleyin ve meditasyon yapın. Bir müridi Swami Brahmananda'ya, Maharaj, zihin nasıl kontrol edilebilir diye sorduğunda, öğretmeni gerçekte yukarıdaki bilgilerin nasıl uygulamaya konulabileceğini açıkladı. Şöyle dedi. Aşamalı uygulamayla zihin Tanrı üstüne yoğunlaşmalıdır. Gözünüzü dört açın ki zihne nahoş ya da zihni çelen düşünceler girmesin. Bu düşünceler zihninizde toplanmaya başladığı zaman bunları Tanrı'ya yöneltin ve içtenlikle dua edin. Böyle bir uygulamayla zihin kontrol altına alınır ve aratılır. 23. Ümitsizliğe karşı önlem. Bunlar temel sistemlerdir. Zihinlerini kontrol etmek isteyenler bunları düzenli olarak uygulamalıdır. Bunları sebatla uygularken kişinin düsturu şu olmalıdır. Mücadele et, mücadele et, mücadele et. Asla vazgeçme. Ümitsizliğin samimiyetimizi ve enerjimizi yemesine izin vermemeliyiz. Ümitsizlik ruhsal hayatın en büyük düşmanıdır. Bu nedenle ne zaman ortaya çıksa hemen yok edilmelidir. En kötü zihinsel durumdayken ve iç mücadelenin gereklerini karşılamak için asla bir daha ayağa kalkamayacağımızı hissederken, zihnin arkasında durmamamız ve zihinsel durumumuzu bizim ayrı olduğumuz bir şey olarak görmemiz tavsiye edilir. Kendimizi asla iyi veya kötü olsun zihinsel durumlarla özdeşleştirmemeliyiz. Zira gerçek özümüz atman zihni değildir. Alt bir zihinsel seviyedeyken kendimize tüm kuvvetimizle şöyle diyerek tüm olumsuz düşünceleri atmalıyız. Ben ilahiyim. En yüce ruhla özdeşim. Hiçbir dert bana dokunamaz. Ben hep özgür, ebedi ve ölümsüzüm. Ya da sağlam bir inançla şöyle tekrarlayabiliriz. Eğer Tanrı bizim yanımızdaysa kim bize karşı olabilir ki? Böylece bu zihin durumu geçecektir. 24. Acil kontrol araçları. İçtenlikle temel sistemleri uygularken bile zihnimizdeki tüm iyi çalışmaları parçalama eğiliminde olan kuvvetli karşıt güçlerle, düşüncelerle, dürtülerle, eğilim ve duygularla karşılaşmak hemen hepimizin deneyimi dahilinde olacaktır. Böyle kritik durumları aşmak için bazı acil kontroller geliştirmeliyiz. Bir şehrin itfaiyecileri gibi bizim yöntemlerimiz de gece gündüz hazır olmalıdır. Raja Yoga öğretmeni olan Patanjali bu yönteme Pratipaksha, Bhavanam, ya da karşıt düşünceleri düşünmek adını veriyor. Şöyle diyor. Zihin kontrolüne engel olan düşünceler ortaya çıktığında karşıt düşünceler kullanılmalıdır. Örneğin sadece uzun süre huzurunuzu bozmakla kalmayacak, aynı zamanda size büyük bir zarar da verecek olan büyük bir öfke dalgasının zihninizde yükseldiğini fark ettiniz. Bu dalgayı nötr kılmak için ne yapmalısınız? Karşıt bir dalga, bir sevgi dalgası yükseltmelisiniz. Eğer şehvet hücum ederse, buna karşıt bir saflık dalgası yükseltmelisiniz. Bu yoğun bir şekilde bir azizin saf yüreğini düşünerek yapılabilir. Fakat karşıt düşünceler, uygunsuz düşünceler ilk belirdiği anda ortaya çıkmalıdır. Öfkenizin sadece zihninizde bir kabarcık olduğu bir an vardır ve sizin öfkenin kendisi olduğunuz bir an vardır. Karşıt düşünceler ilk kabarcıklar yükseldiğinde ortaya çıkmalıdır. Aksi halde bu yöntem işe yaramaz. Karşıt düşünceler zararlı düşünceler gelişmeye zaman bulduğu anda güçsüz hale gelir. Bundan da duygu ve düşüncelerimizi nasıl yakından gözlememiz gerektiğini anlayabiliriz. İlk kabarcıkları fark etmememiz ve ancak dalgalar yükseldiğinde durumun farkında olmamız da mümkündür. Bu durumda ne yapmalıyız? Bu durumdan kendimizi koparmalı ve kendimizle yüzleşmek için yalnız bir yere gitmeliyiz. Orada zihnimizi boğazından yakalayıp ona şöyle demeliyiz. Zihnim, bu seni hepten mahvedecek. Bunu görmüyor musun? Eğer bu düşünceyi zorla sokarsak ona göre davranacaktır. Çünkü zihin kendini yıkmayı istemez. Bir defasında bir müridi Swami Brahmananda'ya, eğer zihnimde ısrarla zihnimi çelen bir düşünce ortaya çıkıyorsa ne yapmalıyım diye sorduğunda şöyle yanıtladı. Bu düşünce benim için müthiş zararlı. Bu benim yıkımım olacak. Bu düşünceyi tekrar ve tekrar zihnine sok. Zihin bu zararlı düşünceden kendini kurtaracaktır. Zihin telkinlere karşı hassastır. Ona öğrettiğiniz her şeyi öğrenir. Eğer ayrım yapma yoluyla zihninize yaşamın tamlığını ve sevincini ve dünyevi bağlılıkların aptallığını sokarsanız, o zaman zihniniz kendini gittikçe daha çok Tanrı'ya, ilahi olana adayacaktır. Hiçbir şey zihinle güreşmekten daha tüketici değildir. Ne kadar tükenirsek zihin o kadar çalkantılı hale gelir ve sonunda direncimiz kalmaz. Böyle bir durumda zihne saldırmak pek yardım etmez. O zaman ne yapmalıyız? Kendimizi zihnimizle özdeşleştirmeyi kesmeliyiz. Eğer bunu yaparsak müthiş bir iş yapmış oluruz. Kendimizi zihnimizle özdeşleştirdiğimiz sürece zihnimizi kontrol edemeyiz. Kendimizi zihnimizden ayırma düşüncesinde başarılı olduğumuz an zihnin sorun çıkarabileceği bir temel olamaz. Fakat bu bağlamdaki iş ancak egoizm cehaleti yıkıldığı zaman daimi olarak biter. Patanjali egoizmi kahininin ya da atmanın görme araçlarıyla, yani duyular, akıl ve zihinle özdeşleşmesi olarak tanımlar. Günahlarımız ve sorunlarımız bu egoizmden kaynaklanır. Bu nedenle bu asi ve inatçı zihin durumunu kontrol etmenin etkin bir yolu kendimizi ondan ayırmaktır. 25. Yöneltilen düşünce. Ani bir ayartılma, öfke, şehvet, hırs ya da nefret saldırısını yarattığı ve bunlardan birine yenilmenin zihin kontrolünü imkansız kılabileceği içsel bir acil durumda kullanılabilecek başka etkili araçlar da vardır. Yoldan çıktığımızı gözlemlerken ne yapmamız gerektiğini öğreten, batılı bir mistik dünyanın her yanındaki sıkıntı içindeki herkes tarafından uygulanabilecek olan aşağıdaki pratik önlemleri öneriyor. Bu kurallar gerektiğinde değişiklik yapılarak her tür içsel acil durumda yardımcı olur. 1. Kırlarda bir kurt ya da ayı gören çocukları örnek alın. Hemen anne ya da babalarının kollarına koşar ya da en azından onlara bağırarak yardım isterler. Bu şekilde Tanrı'ya dönün ve onun merhametini ve yardımını dileyin. Rabbimizin öğrettiği çare şudur. Ayartılmamanız için dua edin. 2. Ayartılmaya asla razı olmayacağınızı kendinize taahhüt edin. Bunun için onun yardımını dileyin ve ayartılma devam ettiği sürece razı olmayı reddedeceğinizi taahhüt etmeyi sürdürün. 3. Bu taahhütlerde bulunurken ve razı olmayı reddederken sizi ayartana değil sadece Rabbimize bakın. Eğer ayartana bakarsanız özellikle çok güçlü olduğu zaman cesaretinizi kırabilir. 4. Düşüncenizi iyi ve hoşlandığınız bir şeye yöneltin. Yüreğinizi iyi düşünceler doldurduğu zaman ayartıcı her şeyi ve kötü telkinleri uzaklaştırırlar. 5. Büyük ya da küçük olsun, ayartıcı her şeye karşı en etkili çare yüreğinizi açmak ve yüreğinizin telkinlerini, duygularını ve muhabbetini hocanıza, gurunuza iletmektir. 6. Eğer ayartan şey tüm bunlardan sonra da hala bizi tedirgin etmeye ve sıkıştırmaya devam ediyorsa, asla ona razı olmama taahhüdümüzde kararlı olmayı sürdürmek dışında yapacak bir şeyimiz yoktur. Tıpkı genç kızların hayır dedikleri sürece nikahlanmamaları gibi, insan da bu ayartma ne kadar sürerse sürsün, hayır dediği sürece asla günah işleyemez. Psikolojik açıdan söylersek böyle bir içsel durumda yapmamız gereken zihinde yükselen bu güçlü karşıt dalgayı sakinleştirmektir. Eğer hiç aralıksız Tanrı'yı çağırırsak her nefes bir çağrı olur ve başka bir çağrıyı doğurursa o zaman bu karşıt dalganın kendini ileri sürüp edime dönüşebileceği hiçbir kaçış noktası kalmaz. Buradaki strateji bu gayri iradi karşıt gücün ortaya çıkışını önlemek için daha güçlü bir yardımcı düşüncenin ortaya çıkmasına neden olmaktır. Sürekli olarak ve hatta deli gibi Tanrı'yı anarak veya kişi kendi yüksek özünü çağırarak bir mantra veya kutsal bir isim tekrarlanarak içimizde bu acil durumu halletmek için daha yüksek bir dürtü harekete geçer. Bu karşıt eğilimlerle kuşatılsak da içimizden onlara razı olmamaya özellikle dikkat etmeliyiz. Eğilim günah demek değildir. Günahı oluşturan yanlış eğilimlere içimizden rıza göstermektir. Sri Ramakrishna şöyle öğretiyor. Bedenin tüm günahları eğer kişi Tanrı'nın adını anarak ona ilahiler söylerse uçar gider. Günah kuşları beden ağacına tünerler. Tanrı'nın adını söylemek ellerimizi çırpmak gibidir. Tıpkı ellerimizi çırpınca kuşların ağaçtan uçup gitmesi gibi. Tanrı'nın adını tilavet edince de günahlarımız yok olur. Sri Ramakrishna bize bu basit kuralla zor bir durum için kolay bir çare sunuyor ve bu kural gerçekten bu durumdan çıkmak isteyen herkes tarafından uygulanabilir. Aynı konuda Swami Brahmananda şöyle öğretiyor. Japam, japam, japam. Tüm eylemlerin ortasında bırakın Tanrı'nın isminin çarkı dönsün. Yürekteki yangın sönecektir. Tanrı'nın ismine sığınarak ne kadar günahkarın saflaştığını ve özgürleştiğini ve ilahileştiğini bilmez misiniz? Zihne hoş olmayan ya da zihin çelen hiçbir düşünce girmemesi için gözünüzü dört açın. Böyle düşünceler zihninizde toplanmaya başladığı zaman zihninizi Tanrı'ya döndürün ve içtenlikle dua edin. Bu uygulamayla zihin kontrol altına alınır ve arınır. Tüm bu yönergeler Tanrı'ya sığınmanın etkisini belirtiyor. Tanrı'ya inananlar için böyle bir durumda en güvenli çarenin tüm ruhlarıyla Tanrı'ya sığınmak olduğunu vurgulamak gerekir. Yüreğinizi çırılçıplak Tanrı'nın önüne serin ve merhameti için içten haykırın. Tanrı ondan kendisine sığınılmasını ister ve teminat da verir. Seni günahlarından kurtaracağım. Daha sonra şöyle der. Benim dindar insanım asla ölmez. Bir başka tanınmış kutsal Hindu metni, ilahi annenin ona sığınan kederli ve sıkıntılı olan herkesin acısını, ızdırabını geçirdiğini öne sürer. Aynı kutsal kitap, ilahi anneye aşk sunarak şöyle der. Raksasa ve çok zehirli yılanların bulunduğu, düşmanların ve hırsızlara ev sahipliği yapanların var olduğu ve büyük orman yangınlarının olduğu yerde, sen orada okyanusun ortasında durup dünyayı koruyorsun. Eğer bu doğruysa, ki doğru olduğuna inanıyoruz, kendi kişisel yangınımızda ona sığındığımız zaman bizi korumaz mı? Aynı bağlamda İsa sıkıntılı olanlara şöyle çağrıda bulunuyor. Bana gelin, çok çalışan ve yükleri ağır olan herkes, ben sizi dinlendiririm. Tanrı'dan gelen bu farklı davetler dindar kişinin önünde durur. Bu davetleri kabul etmeyip acı çekmenin ne anlamı vardır? Bu nedenle dindar insan için bu içsel acil durumlar için yeteri derecede önlem vardır. Sadece yeteneğine ve amacına uygun şekilde bu yöntemlerden birini ya da bu yöntemlerin bir birleşimini uygulamaya koyması gerekir. Peki eğer kişi inançsızsa böyle bir içsel acil durumda ne yapar? Önce bırakın durumun geçtiği yerden kendini koparsın. Yüceltici ve övgüye değer bir şeye odaklanan zihniyle birlikte uzun bir yürüyüşe çıksın. Eğer inançsızlıktan Tanrı'ya haykırıp içinin ilahi olanla dolmasını sağlayamıyorsa, bırakın doğaya dönsün. Akan bir ırmağa, gökyüzüne, rüzgara, bir dağın sarp kayalığına, engin okyanusa ya da doğan güneşe ve hikayesini samimi bir şekilde kısaca özetleyip anlayış ve özünün dönüşmesi için güç istesin. Bundan daha iyisi kişinin içsel durumunu bilge, güvenilir, bencil olmayan, karakter sahibi birine anlatması ve öğüt ve yardım istemesidir. Böyle biri çok dikkatli seçilmelidir. Eğer güvenilir biri yoksa, en iyisi kişinin kendi içsel savaşını kendisine vermesidir. İnançsız bir insanın acil bir durumda yapması gereken, bu zihinsel zorluk hapishanesinden kurtulup, kanatlanıp bu karmaşayı kendi haline bırakabileceği bir açıklığa çıkmaktır. Bu psikolojik durumdan daha büyük bir anlam evrenine bir çıkış yolu bulmalıdır. Bunu belki bir şiirin ya da şarkının ilham verici bir satırına tutunarak veya büyük bir sanat çalışmasını ya da asil bir zihnin harekete geçirici birkaç sözünü hatırlayarak bile yapabilir. Bunlardan biri veya öteki onun için bir ebediyet penceresi hizmeti görebilir ve daha yüksek özüne yükselmesini sağlayabilir. Fakat geçici bir önlem olarak kesinlikle gerekliyse de bunaltıcı bir içsel durumdan kaçış bu soruna ne nihai ne de temel bir yanıttır. Bunun için inançsız kişinin Patanjali'nin öğrettiği bu tedavi edici ve ruhsal değeri olan sistemleri sürekli uygulaması iyi olur. Ya da tüm üzüntünün ötesindeki o görkemli ışığı veya tüm bağlılıkları duyu nesnelerine bırakan yüreği ya da onu iyi olarak cezbeden herhangi bir şeyi düşünmeye çalışabilir. 26. Düşünce kontrolü, bir gizem. Bu iki grup sistem doğru uygulandığı zaman zihnin bilinçli kısmını bakıp gözetebilir ve aynı zamanda dolaylı olarak bilinçaltının kontrolünü de yardım edebilir. Acil durumlar için özel sistemler ancak temel kontrol için genel sistemlerin uygulanması durumunda düzgün bir şekilde işlev görür. Genel sistemdeki en önemli şey düşünce kontrolüdür. Düşüncesini nasıl düzenleyeceğini bilen kişi zihnini nasıl kontrol edeceğini de bilir. Düşüncelerimizi nasıl kontrol ederiz? Başlangıç aşamasındaki düşünce kontrolü zihinde hiç düşünce olmayacağı anlamına gelmez. Düşüncesiz bir hal aptal bir hal olabilir. Başlangıç aşamasında düşünce kontrolü bilerek iyi şeyler düşünme ve kötü ya da yanlış şeyler düşünmekten kaçınma kapasitesi geliştirmek demektir. Bu da düşünce kontrolü yöntemi konusunda verdiği ayrıntılı vaazların birinden sonra öğretilerini şöyle özetledi. Unutmayın, bıyık kular yanlış düşünceler karşısında zafer kazanmanın tek yolu ara sıra kişinin zihninin safhalarını gözden geçirmek, bunlar üstüne düşünmek, kötü olan her şeyi kökünden söküp atmak ve iyi olan her şeyi beslemektir. Swami Vivekananda şöyle öğretiyor. Bizler düşüncelerimizin bizi yaptığı şeyizdir. Öyleyse ne düşündüğünüze dikkat edin. Kelimeler ikinci plandadır. Düşünceler yaşar, uzaklara yolculuk ederler. Düşündüğümüz her düşünce karakterimizle çınlar. Öyle ki saf ve kutsal insanın küfrü ya da alayı bile kendi sevgisini ve saflığını taşır ve iyi gelir. Bu düşündüğünüze dikkat etmek o denli önemlidir ki bunun nasıl yapılacağını öğrenmemiz gerekir. Başka bir deyişle nasıl iyi düşünceler üreteceğimizi öğrenmeliyiz. Eğer iyi düşünceler üretme niyetindeysek sadece ağızdan değil duyularımız aracılığıyla da hangi besinleri aldığımıza dikkat etmeliyiz. Bu konuyu daha önce irdeledik. Eğer besin safsa düşüncemiz de saf olur. Eğer besin saf değilse düşüncemiz de saf olmaz. Yanlış besinleri alıp bunun sonucundaki yanlış düşünceleri bastırmaya çabalamanın faydası yoktur. Gerçekte düşünce kontrolü, düşünceyi bastırmak değil, ona hakim olmak anlamına gelir. Düşünce kontrolü en yüksek aşamasında elbette düşüncenin durması demektir. Kendimizi ego veya bedenle özdeşleştirdiğimiz sürece bu aşamaya ulaşamayız. Swami Vivekananda'nın pranayama üstüne aşağıda verdiği derste öğrettikleri düşünceyi durdurma yöntemlerini gösteriyor. Kendinizi yalnızca Tanrı ile özdeşleştirin. Bir süre sonra düşünceler geldiklerini bildirirler ve tıpkı dışarı bakıp birinin geldiğini gördüğümüz gibi bizler düşüncelerin nasıl başladığını öğrenir ve ne düşüneceğimizin farkında oluruz. Kendimizi zihnimizden ayırmayı ve bir olarak görmeyi öğrendiğimiz zaman bu aşamaya ulaşılır. Düşüncelerin sizi tutmasına izin vermeyin. Kenara çekilin, ölüp giderler. Bu kutsal düşünceleri izleyin, onlarla gidin ve eriyip gittikleri zaman her şeye gücü yeten Tanrı'nın ayaklarını bulursunuz. Bu üst bilinç durumudur. Düşünce eridiği zaman onu izleyin ve onunla birlikte eriyin. Fakat bu aşamaya götüren uygulamaları yapmadan düşünceleri durdurmak için aşırı gayret göstermemeliyiz. Zihni mümkün olduğu kadar çok ilahi düşüncelerle dolu tutmak daha iyidir. Bunun sonucunda zihin arınır. Zihin aralığına ulaşıldığı zaman düşünceler kendiliğinden durur. Gayatri mantrasının tekrarlanması zihnin kontrol edilmesine çok yardımcı olur. Bu mantranın anlamı şudur. Şaşalı can verenin, Savitrin, yapılmaya değer ihtişamı üstüne meditasyon yapıyoruz. O aklımızı uyarsın. Bu gerçekte zihnin arılığından doğan anlayış açıklığı için bir duadır. Zihin ne kadar arıysa onu kontrol etmek o kadar kolaydır. Patanjali'ye göre kutsal mantra, Om'un tekrarlanması zihin kontrolüne önemli biçimde yardımcı olur. Patanjali şöyle öğretiyor. O, Tanrı, mistik Om hecesiyle ima edilir. Om'un tekrarlanması ve onun öneminin Tanrı düşünülmesi konsantrasyona ulaşmanın yollarıdır. Düşüncenin içselliği böyle kazanılır ve konsantrasyonu bozan engellerden böyle kurtulunur. Düşüncenin içselliği ve konsantrasyon zihin kontrol edildiği zaman kazanılır. Bu vecizelerin ikincisini ve üçüncüsünü yorumlayarak Swami Vivekananda şöyle yazıyor. Neden tekrar olsun ki? Samskara teorisini, izlenimlerin toplamının zihinde yaşadığı teorisini unutmadık. Gittikçe daha gözükmez oluyorlar. Fakat orada kalıyorlar ve doğru uyarıyı alır almaz ortaya çıkıyorlar. Molekül titreşimi asla durmaz. Bu evren yıkıldığı zaman tüm büyük titreşimler ortadan kalkar. Güneş, ay, yıldızlar ve yeryüzü eriyip gider. Fakat titreşimler atomlarda kalır. Her atom büyük dünyaların yaptığı aynı işlevi yerine getirir. Bu nedenle Cidda'nın titreşimleri durulduğu zaman bile molekül titreşimleri sürer ve dürtüldükleri zaman tekrar ortaya çıkarlar. Tekrarla ne demek istendiğini şimdi anlayabiliriz. Bu ruhsal samskralara verilebilecek en büyük uyarımdır. Kutsal olanla bir anlık, bir arkadaşlık bir geminin bu yaşam okyanusunu aşmasını sağlar. Bu birlikteliğin gücüdür. Böylece omun tekrarlanması ve anlamının düşünülmesi kendi zihninizde iyi bir arkadaşlık oluşturur. İnceleyin ve sonra incelediklerinizin üstüne meditasyon yapın. Böylece ışık size gelecek ve öz tezahür edecektir. Fakat kişi omu ve anlamını da düşünmelidir. Kötü arkadaşlıktan kaçının. Çünkü eski yaraların izleri içinizdedir. Ve kötü arkadaşlık tam da bunları dışarı çıkarmak için gerekli olan şeydir. Aynı şekilde bize iyi arkadaşlığın içimizde olan fakat görülmeyen iyi izlenimleri dışarıya çıkartacağı söylenir. Dünyada iyi arkadaşlıktan daha kutsal bir şey yoktur. Çünkü o zaman iyi izlenimler yüzeye çıkmaya başlarlar. Omu tekrarlamanın ve düşünmenin ilk göstergesi içe bakış gücünün gittikçe daha çok tezahür etmesi ve tüm zihinsel ve fiziksel engellerin kaybolmaya başlamasıdır. 27. Bilinçaltı zihnin kontrolü. Zihnin bilinçli ve bilinçaltı düzeylerini ayırmak zor olacaktır. Fakat pratik olmak açısından üstünde düşünülen sorunu halletmek için bu tür terimleri kullanmanın elverişli olduğu bulunmuştur. Zihni bilinçli düzeyde kontrol etmek niyetinde olan disiplinin bilinçaltını hiç etkilenmeden bırakması mümkün değildir. Veya bunun tersi de geçerlidir. Bununla beraber şimdiye dek irdelediklerimiz doğrudan bilinçli düzeyi ilgilendiriyor. Bilinçli düzeydeki çalışmamızın doğal bir uzantısı olarak şimdi bilinçaltı zihnin kontrolüne dönüyoruz. Hepimiz hayatımızda şu tuhaf olguyu yaşamışızdır. Neyin doğru olduğunu biliriz fakat ona göre davranamayız. Neyin yanlış olduğunu biliriz fakat bunu yapmaktan vazgeçemeyiz. Çok iyi kararlar veririz fakat daha bunun farkına varmadan bir medcezir dalgasının önündeki kum seti gibi sürüklenip giderler. Şaşkın ve hüsran içinde kala kalırız. Bu durumun incelenmesi, zihnin bilinçli kısmıyla karar verdiğimizi ve zihnin bilmediğimiz kısmı olan bilinçaltıyla bu kararları boşa çıkarttığımızı gösterecektir. Bu zihnin aydınlanmamış bir bölgesidir. Zihnimizi ciddi olarak kontrol etmeye çalıştığımız an etrafımızı içsel zorluklar sarar. Ne kadar israf edersek bir süre için zorluklarımız o kadar büyük olabilir. Şaşkınlık içinde kendimize şöyle sorarız. Ne? Yoksa günden güne ve dini ciddiye aldığımdan beri kötüye mi gidiyorum? Aslında endişelenmemize gerek yok. Çoğunlukla böyle olur. Burada olan şudur. Bilinçli zihnimizi bilerek kontrol etmeye çalışırken bilinçaltı zihnimizin karşıt güçleriyle çarpışırız. Bu karşıt güçler bizim biriken samskralarımızdan, geçmiş izlenim ve eğilimlerimizden başka bir şey değildir. Düşündüğümüz ve yaptığımız her şey zihnimizde güçlü bir izlenim bırakır. Bu izlenimler bilinçaltından patlayarak çıkar ve ifade bulmak ve yeniden tezahür etmek ister. Bilinçli zihinle düşündüklerimize aykırı oldukları zaman bu didişmeye yol açar. Bilinçaltı zihin bir evdeki kiler gibidir. Bir gün orayı temizlemeyi düşünene kadar orada ne kadar döküntü olduğunu bilmezsiniz.